Merhaba, Dizi Koması'na hoş geldiniz. Bugünkü bölümde uzun zamandır izlediğim belki de en iyi dizilerden birinden bahsedeceğim size, Normal People'dan. Fakat her zamankinden farklı olarak bir ilke imza atıyorum ve bir konukla bu bölümü kaydetme gereği duyuyorum.
Merhaba.
Boran Kuzum'la birlikteyiz.
Merhaba Boran ben.
Merhaba Boran. Ben de Melikşah. Normal People'ı birlikte izleme fırsatı bulduk.
Evet, ve bu programın adının hakkını verecek bir şekilde bir dizi komasına girip bu mini diziyi beraber izleme şerefine nail olduk.
Aynen öyle. Evet, Normal People yani son zamanların en ilginç hikayelerinden birini anlatıyor aslında. Yani daha doğrusu en ilginç olmayan hikayelerinden birini anlatarak televizyon tarihinin en tuhaf işlerinden birine dönüşüyor.
Önce bir tavsiye vererek de başlayabiliriz. Bence bu diziyi gerçekten sevdiğiniz biriyle, aynı zevklere sahip olduğunuz biriyle evet, birlikte izleyin ve bu güzel çekilmiş sahnelere ve performanslara birlikte yükselin.
Kesinlikle doğru bu. Çünkü yani yalnız başına yeterince hakkını vereceğine inanmıyorum ben de. Yani yanınızda biri olması gerekiyor ve böyle
coşkunun paylaşılması lazım.
İnanılmaz coşkulu anlarda yanınızdakini yumruklayarak hoşça vakit geçirebileceğiniz bir dizi kesinlikle. Normal People ile ilgili bir jenerik bir bilgi vereyim. 12 bölümden oluşan bir Hulu mini dizisi kendisi. Her bölümü yaklaşık 30 dakika sürüyor. Lenny Abramson dizinin ilk 6 bölümünün yönetmeni ve onun kurduğu dünya üzerine ilerliyor aslında. Lenny Abramson da İrlandalı bir çok sevdiğimiz bir yönetmen aslında. Kendisinin en popüler filmi Room denebilir aslında. Başrol oyuncusuna en iyi kadın oyuncu Oscar'ı kazandırmış bir filmdi kendisi. Fakat benim Normal People'la ruhunu biraz denk bulduğum What Richard Did ve Garage gibi iki filmi daha var kendisinin. Ve Lenny Abramson da bütün dünyayı kurarken aslında kendi sinemasının alameti farikalarından birini kullanmış ve bolca aktüel kamera ve çok fazla belgesel gerçekliğine yaklaştığı mizansenlerle dolu bir biçimde aslında bizi karakterlerin ve içinde bulunduğu dünyanın bir parçası haline getiren bir reji anlayışı tutturmuş. Ya beni aslında dizide en çok etkileyen ve en içine çeken şeylerden biri aslında bu. Bu kadar hani intim duygular, bu kadar karakterlere yaklaşmamız gereken, onları çok iyi anlamamız gereken bir dizide bence reji burada inanılmaz fonksiyonel bir şekilde kendini hissettiriyor. Sen ne düşünüyorsun Boran?
Ve ne kadar enteresan, bu kadar tablo gibi görünen sahnelerin içine evet, bu kadar rahatlıkla girebilmemiz. Normalde kesinlikle, görüntü yönetmenliği çok fazla önemsendiği zaman biraz bir mesafe girer ya seyirciyle işin arasına. Burada tam tersi olmuş. O kadar güzel resimlerin içinde kendimizi hiç olmadığı kadar orada hissettik.
Evet, kesinlikle doğru. Hem böyle her çerçevede şey hissi geliyordu ikimize de. Ya bu ne kadar güzel çekilmiş, ne kadar iyi
sen
bir plan.
Sen çoğu sahneyi masaüstü arka planı yapma üzerine.
Evet. Ben dizi izlerken en az 10 saniye için ben bunu yani kesinlikle desktop imajımı haline getiriyorum falan dedim ama yani maalesef hiçbirini yapmadım. Fakat yani dediğin şey çok doğru. Bu kadar iyi görünen, ya bu kadar şık planlarla dolu, bu kadar düşünülmüş, iyi planlanmış sahnelerle ve planlarla dolu bir dizi ancak bu kadar kendini seyirci olarak içinde hissettirebilir.
Gerçekten.
Ya o da çok dizinin en önemli başarılarından biri. Bence orada görüntü yönetmeniyle yönetmen arasında kurulan uyum kadar aslında romanı da ne kadar iyi anladığı ve çözümlediği hissinin önemi.
Evet, ben okumadım var romanı. Sen okudun ama.
Ben okudum evet. Sally Rooney'nin aynı adlı romanından uyarlama Normal People. Romanda da aslında hani tüm dünyada büyük bir bestseller'a dönüşmesinin yanı sıra aslında hani bir şey bestseller'a dönüşür ve aslında ona karşı beklentim büyür ya bir noktadan sonra. Hani alacak beni bir yerlere götürecek falan. Aslında tam olarak duygu üzerinden akan bir roman. Yani aynı dizi gibi aslında. O yüzden bence dizinin ruhu romana inanılmaz sadık ve hatta bir gömlek de üstünde geldi bana açıkçası. Çünkü bence böyle şeyleri görselleştirmek çok daha zor. Betimlemek, karakterleri betimleyerek içinde yaşadıkları buhranı ya da duyguyu anlatmak daha kolay geliyor bana açıkçası. Ama bunu hani tüm duyu organlarımızdan neredeyse algıladığımız bir şeye dönüştürmek bambaşka bir başarı. O noktada romanın da en büyük aslında bu kadar büyümesinin nedeni bu kadar bizi iki karakterin yaşadığı duyguya kendimizi de bir ortaklık kurmasından geliyordu bence. Romanda da çünkü hani büyük beklentiyle başına oturup da okumaya başlayanlar için şey gibi bir durum söz konusu değildi pek. Yani alıyor seni, olaylar bambaşka yerlere götürüyor falan. Öyle inanılmaz şeylerin olduğu bir hikaye anlatmıyor çünkü Normal People. Ama esas başarısı da bu kadar her insanın başına gelebilecek duyguları bu kadar unique kılması aslında bence.
Anlatış biçimi aslında.
Evet, anlatış biçimi. Bu kadar biçimi. Basit bir şeyi. Evet, ki çok basit anlatıyor. Yani mesela hep şey zordur ya, çok büyük bir jimnastik olimpiyatında mesela çok büyük bir hareket gördüğümüzde şey gibi gelir. Ulan ne kadar kolay yapıyor aslında. Hani onu kolay göstermek denilen şeyin en büyük örneklerinden biri benim son yıllarda gördüğüm. Yani hani gerçekten her şey inanılmaz basitmiş gibi gösteriyorlar ve aslında o basitliğin içindeki karmaşa ve o kaosu çok basit bir şeye dönüştürmek apayrı bir başarı bence.
Ve ben böyle bir şeyi izlemeyi özlediğimi de çok fark ettim izlerken. Yani bu kadar sade aslında hayattan. Çünkü bir sürü şimdi platformlar ve sürekli içerik üretiliyor, sürekli bir şeyler anlatılıyor ama aslında bu kadar sade bir şeyi, çok hayattan bir şeyi bu anlatımla izlemeyi çok özlemişim.
Kesinlikle bende de aynı his oldu. Hatta şey oldum ya, evet yani hiç ihtiyacımız yok hani böyle büyük büyük hikayelere, sürekli bir sonraki bölümde ne oluyor diye yani tırnak yeme dışında da bir
karakterleri dizi sürekli birbirine çatıştırmaya.
Evet.
Sırf bu sebepten.
Mesela Normal People gerçekten hani Marian ve Connell ikilisi ekseninde geziniyor ve aslında neredeyse onlar olmadan bir sahne yok gibi bir şey dizide. Ve hatta yok galiba. İkisinden birinin olmadığı bir sahne hatırlamıyorum.
Galiba yok, evet.
Mesela bu hani bu kadar protagonistlerin neredeyse bakış açısından gerçekleşen bir anlatıda bir saniye boyunca boşluğa düşüp de hani bu sahneye ne gerek vardı ya dediğimiz bir an da olmuyor. Ve hiçbir telaş da yok bunun yanı sıra. Yani hani bir sonraki bölüm merak ettirme, işte bir olta atma seyirciye falan gibi mefhumlardan ve zorunluluklardan kendini sıyırmış bir dizi.
Zaten biz de izleyen olarak bir sonraki bölüm ne olacağından çok o duygunun devamlılığı için izlemek
kesinlikle
istiyoruz gibi
öyle
bir hissi var.
Evet.
Ve diziyi bitirdikten sonra benim için hala bir yeni bölümü gelecekmiş ve izleyecekmişim gibi de bir his oldu.
Evet, bölümde. Kesinlikle. Yani
sadece
zaten
o hisse kalmak istediğimden dolayı galiba.
Bence de. Yani o hayatın kendi ritminde meselesini tutturmayı başarmış olması çok acayip gerçekten. Çünkü evet, yani bizim de hayatımızın bir parçasına dönüşüyor dizi izleme tecrübesi. O yüzden de aslında bu dizilerin tüm dünyadaki üretim anlayışının en belirleyici faktörü olan hani merak ettirme, işte izleyiciyi diken üstüne tutma, işte binge watch yaptırma gibi dürtüleri bir kenara bıraktırması ve aslında dozunuz neyse bugün o kadar tüketin hissi veren bir dizi. Ya ben bugün bu dünyada işte atıyorum bir saat kalmak istiyorum, yarım saat kalmak istiyorum, iki saat kalmak istiyorum. Ne kadar istiyorsanız o kadar o dünyada kalın ve çıkın. Çünkü sizinle birlikte devam edebilir bir şey aslında bu dizi seyri diyor gerçekten de. Hikayesi de ona el veriyor. Tabii yıllara yayılan bir hikaye anlatması. İşte atıyorum mesela ilk 3 bölümde sanki bir lise dizisi izliyormuşuz gibi. İşte lisede yaşananlar, işte bullying ya da işte lise romansı gibi bir mantıkta ilerlerken sonraki 9 bölüm aslında daha üniversite ve sonrası döneme doğru bizi götürüyor. Bunlar spoiler değil bu arada aslında. Yani hiçbir şey bu diziyi bence yeterince spoiler edemez. Ve dizi de bizimle birlikte, yani bizim seyir tecrübemizle birlikte büyüyor ve genişliyor aslında dünyası da evreni de. Ve karakterlerin içinde bulunduğu psikoz da genişliyor aslında. Yani nasıl bir noktada bu karakterler mesela çok içine girilmesi zor karakterler olarak başlıyor. İkisi de. İkisine de uyuz olmak çok mümkün. İkisini de çok sevmemek ve peşlerinden gitmemek çok mümkün.
Ve zaten seyirci olarak da her bölüm birini yargılarken buluyoruz.
Evet, kesinlikle onu da konuşuyorduk kendi aramızda. Evet. O da çok tuhaf bir şey. Bir bölüm çocuğa uyuz olup bir bölüm işte Marianne'e ya saçmalama ya falan yaparken kendini buluyorsun. Ve her defasında bir de yaş olarak da aslında çok yargılanmaya müsait durumdalar ya, hani böyle daha kırılgan kimliğini bulma hikayesi. Aslında biraz onun da detayına girebiliriz. Yani işte Connell karakteri bir böyle okulun yakışıklı ve hani şey sporcu ve aslında cool çocuklarından biri. Ve aslında popüler çocuklar genginin de bir parçası. Marianne ise hem böyle varlıklı ve iyi halde bir aileye mensup olmasıyla birlikte aslında biraz zorbalık gören de bir karakter. Çok böyle misfit, biraz diğer herkesten aykırı.
Ama ötekileştirilmesine rağmen çok normal
evet
kız.
Evet, kendi halinde bir kız aslında.
Normal people.
Normal people tam anlamıyla. Burada dizinin genel olayı, yani romanın da dizinin de aslında tam olarak dümdüz karakterlerin etrafında geziyor olması aslında bir yerde. Bir yerde de en normalin içindeki alengiri de zamanla çözen bir yapısı var işin. İşte aslında hani ona benzer bir şey söylemek istiyorum. Çok dümdüz görünen bir işte sporcu bir çocuk. Ve işte hani ne olabilir ki yani iç dünyasında çok iki boyutlu bir karakter gibi görünüyor. Ve aslında derinine indikçe çocuğun kendi üzerindeki baskılar, ondan beklentiler, işte popüler olmanın da aslında kendi beklentileri ve kendine ait baskıları olması, diğer kızın aslında ailevi problemleri ve aslında ona biçilen roller, o kızın dünyanın en normal insanı olması ama okulda tam tersi hissettirilmesi gibi bir sürü ilerledikçe karmaşıklaşan şeyler görürüz. Sonra Marianne karakterinin üniversite döneminde mesela lisedeki pozisyonun tam tersi bir pozisyonda onu izlediğimizde Connell'da kendi tersine dönüşüyor aslında zamanla. Hmm. Ve ikisi de bunun içinde de çeşitleniyor. Yani Marianne'in cinsel dünyasının farklı bir yola evrilmesi ve aslında o dünyada da kendi çocukluğu ve o döneme ait her şeyin var olması ve onların yansımalarını görmemiz gibi. Çok uzun ve içinde kaybolduğum bir bloğa girdim ama aslında temelde şey sormak istiyorum. Yani dünyanın en basit insanın içinden bile karma karışık bir travmalar serüveni çıkartıyor hayatın kendisi aslında. Tam olarak da bize onu gösteren bir dizi.
Dizinin anlatımındaki en kıymetli şeylerden biri de aslında oldukları hallerin sebeplerini çok da açık bir şekilde göstermemesi.
Hı hı.
Yani kızın bu cinsel hayatındaki değişimin sebebinin ne olduğunu açık açık söylememesi.
Evet.
Belki çocuklarken de vardı böyle bir şey içinde ama bunu bilmiyoruz ya da sebebini bilmiyoruz.
Yani tek bir şey işaret etmemesi gerçekten şey takdire şayan bir şey.
Ya da çocuğun bu kadar kendini açamaması ve kendini sosyal toplum içinde ifade edememesinin de asıl sebebini öğrenemiyoruz, hı-hı, hiçbir zaman. Ama bu da çok güzel bir şey, bilmemek.
Evet, bence de. Yani birkaç veri ve ipucu var elimizde ve bunlarla yetinin diyor aslında bütün hikaye. Yani bir yandan bazı nedenler, bazı gerekçeler sunuyor bize. Bir yandan da hani illa bunlar da olmak zorunda değil ama bu soruların cevabı ya da bu problemin tek bir yanıtı yok. Yani hayatın içinde zaten hiçbir şey, evet bu bundan dolayı oldu o yüzden de bilmem ne hissediyorsun demez ya kimse sana, hiçbir terapist de böyle demez, diyemez yani. Dizide de içinde bulundukları karmaşa ya da kendilerine hayatın daha zorlaştığı yerin tam olarak idrakine ne kendileri ne de seyirci varabiliyor. O da çok önemli bir şey bence. Bir yandan da mesela işte Marianne'in cinsel dürtülerinin romanda da bir noktada aslında ipuçları var. Yani baştan beri mesela Connell'la ilk kendi cinsel dünyaları başladığından itibaren hep böyle bir biraz daha zorlayıcı şeylere dair bir merakı olduğunu hissediyoruz. Fakat ilerledikçe aslında Marianne de kendi cinsel dünyası üzerinde kendi yetki alanını buluyor. Bence en önemli şeylerden biri bu. Yani sen bir insan olarak cinsel açıdan aktif bir dünyaya başladığında ve bunun devamında da o sınırları neye göre belirlersin? Ne kadar bu sınırın içine karşı tarafı dahil edersin? Onun isteklerine ve ondan istemediklerine hangi noktada sınırlamayı başarabilirsinin hikayesi aslında biraz da Marianne'inki. Tabii ki oradaki tavrının çocukluktan itibaren gelen bazı durumlara dair koşullar nedeniyle var olduğunu anlıyoruz. Ama aslında tam olarak şeyi de söylemek mümkün değil. Bu kız işte bunları yaşadı ve o yüzden de böyle oldu filan.
Yani hiç de bir önemi de yok aslında.
Hiçbir önemi yok. Zaten böyle şeyleri düşünmek ve bu mantığı kurmayı da dizi sanki lanetliyor gibi,
evet,
bir anlamda. Çünkü sana seyirci olarak da şey diyor, sen burada biraz yargılıyor gibisin. Bak aslında yani hiç böyle bir pozisyonda olmak zorunda değilsin de diyor dizi.
Aynen öyle ve kendini yargılarken bulduktan sonra yargıladığın için kendini kötü hissediyorsun,
evet,
aslında
çok
o karakteri.
Acayip. Doğru. Ve aynı bölüm içinde yapıyor bunu.
Evet.
Mesela bir bölüm başlıyor ve böyle kanıla şey diyor. Yani sen gerizekalı mısın? Yani nasıl
empati
böyle?
Empati show.
Evet, tam bir empati show. Ve dizinin bir noktasında bize bir sahneyle öyle bir an yaratıyor ki. Burada dizide inanılmaz güçlü anlar var.
Dizide çok güçlü anlar var ve asıl güçlü olan da diyalog, performanslar. Ve yönetmen oyuncu ilişkisinin bu sahnelerde mükemmel kombinasyonu.
Evet. Evet, oraya yani da gelelim gerçekten.
Diyalogların inanılmaz tasarruflu olup böyle,
evet,
seyirciye bilgi vermek niyeti olmayan.
Hiç, evet.
Asla. Ve sadece söylemesi gerektiği kadar söyleyen. Ve oyuncuların da hiç asla boşluğu olmamasına rağmen o küçük boşlukları şahane performanslarla doldurdukları.
Gerçekten.
Muhteşem sahneler.
Yani zaten cast konusunda bir ayrıca konuşalım bence. Çünkü yani inanılmaz bir ikili bulmuşlar.
İkisi de şahane.
Yani şahane iki oyuncu. Daisy Edgar Jones ve Paul Mescal. İkisi de inanılmaz tipler. Yani hani ben bayağı bir kurcaladım. İkisinin de daha önce bir işini izlememişim. Ve yani bundan sonra tabii ki yani çok da büyüdüler. Dizide patladı tabii ki dünyada. Ve bundan sonra yani çok
takip
çok sık
deyiz
izlemek istiyorum. Hadi hemen ikisini de koşup Instagram'da,
evet,
takip ettim zaten. İnanılmaz yetenekli iki oyuncu. Ve ikisi arasında hem cinsel hem romantik bir kimya nasıl oluşmuş, o dengeyi nasıl tutturmuşlar. Çünkü yani öyle mesela seks sahneleri var ki şey oluyorsun seyirci olarak. Yani neredeyse bir röntgen hissi yaratıyor seyirci üzerinde. Ya böyle biz bir tık rahatsız,
evet,
olduk bazı anlarda. Ay yani hani çok mahremlerine girdik falan gibi hissettirdi yani bazı anlar. Ki o yani sen bir oyuncu olduğun için belki onu daha rahat anlatırsın. Yani bir oyuncu için o kadar mahrem bir durumu bu kadar başarıyla yansıtma ve bu kadar da rahat bir biçimde yapma işi nasıl mümkün olabiliyor diye düşünüyorum.
Ya bence zaten öncelikle anlamışlar. Yani bizim şu anda bütün bu konuştuğumuz, üzerine konuştuğumuz, sorular sorduğumuz meselelerin hepsini çok iyi anlamışlar. Öncelikle ne anlatmaları gerektiği, ne kadar anlatmaları gerektiği ve ne yolla anlatmaları gerektiği üzerine belli ki zaten konuşulmuş, provalar yapılmış. Ve o noktadan sonra aslında bence seks sahnelerindeki çıplaklıktan çok duygusal çıplaklık onları bence daha... Yani düşündüğün zaman oyuncu olarak o daha rahatsız edici kesinlikle bir şey olabilir.
Kesinlikle öyle. Ben de zaten hiç olayın hani fiziksel kısmından çok şeyi düşünüyorum. Ya mesela bu anı siz nereden biliyorsunuz? Yani o kadar çok fazla şey anı var ki daha önce yaşamış olmaları gereken.
Evet.
Yani mesela seks sahnelerinde de o çok
mini var. Anlar. Evet. Çok küçük çok anlar. Mini. Geçişler.
Ya mesela birkaç unutamadığım an var onlardan. Mesela seks başlatma anı. Evet. Yani başlatmaman gereken bir seksi başlattığın an var mesela dizide bir sahnede. Yani o mesela hani çok ne bileyim yani kişiden kişiye değişebilir bir an tabii ki. Ama mesela bazı tetikleyiciler vardır yani bu utançla karışık bir şey çok isteme ama kendi tutmaya çalışma ama karşı tarafa da hissettirme. Acaba o da mı benimle aynı şeyi hissediyor şu an? İşte o da bu hareketi yapacak mı falan gibi
anlar.
Evet, ona başladığın an ve bunlar var mesela dizide.
Evet.
Ya da mesela seks sırasında istemediğin bir şeyi istiyormuş gibi yapmak zorunda kalma anı gibi. Neyse çok fazla şey yapmayalım da detaya bilmiyorum. Ama yani bilmiyorum. Sadece seks sahnelerinde de değil. Hayatın pek çok anında bu pozisyonlara dair an var. Mesela hep birlikte bir kırsal kenarında bir yerde bir evde bir geçirdikleri bir vakit var. Ve orada evet Roma'dalardı.
Hı hı.
Ve orada bir şey duygusu var mesela hani yakın arkadaş grubunla tatile gidersin böyle birkaç günlüğüne bir eve ve hani yakında başka hiçbir alternatif yoktur. O insanlarla mecbursundur orada kalmaya. Ve daha önce hani insan insanı tatilde tanır muhabbetinde gerçekleştiği bir ortam var. Ve mesela çiftler varsa o çiftler arasındaki sorun ve denge mesela çok hissedilir ve diğerleri üzerinde çok ağırlık eder o. Ve öyle bir şey yokmuş gibi davranmaya çalışırsın ama bir yandan da böyle burnunun ucundadır falan. Mesela o anlar da çok gerçek geldi bana. Hani o sinir harbi, işte onu gizleme çabası.
Ya bir de bir ruh halini anlatmak için çok büyük şeylere ya da diyaloglara ihtiyaç duymayıp çok küçük anlarla bunu anlatmayı başarmışlar.
Evet.
Mesela yine o evde kızın o durumla deal edemeyip mutfağa gidip sadece alnının duvara dayadığı çok küçük evet. bir an var mesela.
Evet doğru küçücük bir ya an.
Aslında
ve
bütün o sahnenin ağırlığını bize hissettiren, o kızın evet. ne hissettiğini... Ve bizim bu durumla çok rahat empati kurmamızı sağlayan çok küçük bir an mesela.
Doğru. Doğru evet o inanılmaz bir andı.
Ve çok küçük.
Evet ve onun gibi bazı kilit anlar da var dizide. İşte Maria'nın böyle mutfak lavabosunda kırdığı bir bardak birkaç kez gördüğümüz evet. bir an o. Mesela o da bir kırılma noktası. Hem karakter adına hem de o anın kendisi adına. Çünkü yani çok panik, çok üzgün. Çok mutsuz, böyle veda etmek istemediği bir anda birine veda ediyor. Sadece durumların yani bir loop'tan ibaret olduğunun farkına vardığı için çok istediği bir şeyi reddetme gücü gösteriyor. Ve mesela öyle anlarda mental bir çöküş yaşarken bir anda fiziksel olarak da o mental çöküşü beraberinde yaşıyorsun vücudunda ya. Mesela bir anda bir bardağın elinden düşmesi çok gerçek bir an bence. Öyle bir hissin içinde evet. Sürüklenirken.
Sen bunu anlatırken aklıma şey geldi. Mesela kız çocuğun başına kötü bir şey geldiğini anladığı an ve kapısının önünde olduğu an ayakkabısız çıkıyor
evet.
dışarı. Ve aslında reji ne kadar mütevazı. Bunu evet. gözüne sokmuyor senin.
Öylesine gösteriyor sadece.
Çok küçük gösteriyor. Evet. Sen onu yakalarsan yakalıyorsun. Ve asla senin gözüne hiçbir şey sokmuyorlar. Ne duyguyu evet. gözüne sokuyorlar, ne performansları, ne göstermek istediği görüntüleri. Hepsinde bir doğru. ince mütevazılık var. Ve denge.
Ya zaten inanılmaz nazik ve kırılgan bir reji. Yani hiçbir zaman sana görmen gerekenden fazlasını vermemeyi seçmiş bir reji. Yani o anlamda zaten aşırı incelikli kurulmuş. Yani hiçbir zaman sana şey demiyor. Kamera şu an burada duruyor çünkü yani hani biraz izin verirseniz onlar da bu duyguyu yaşasın diyen bir reji. Yani bir de o kadar dizi dünyasında hani başta da konuştuğumuz gibi görmeye alışık olmadığımız bir şey ki bu. Tabii ki art house sinemada bu izlediğimiz anlatının milyonlarca benzeri var yani. Bu hiçbir şekilde cenneti hani ikinci kez keşfetme gibi bir durum söz konusu değil.
Tabii ki.
Doğrudan zaten Lena Abrams'ın sinemasından ne kadar bunun yeri olduğuna dair örnekler de saydık. Ama hani böyle bir anlatım dili dizi formatında da işleyebilir ve siz de bunun tutkunu olabilirsiniz yani çok rahat olun. Demesi de çok güçlü ve cesur bence. Mesela hani Hulu gibi bir platformun böyle bir işe şans vermesi, bu rejiye onaylaması... Ve mesela izleyen arkadaşlarımız eş dostta da etrafta şey duyuyorum. Ya ben ilk kaç bölüm izledim bir tık sıkıldım ya, çok bir şey olmuyor gibi. Hani böyle bir mantık da vardır ya. Evet,
çok bir şey olmuyor.
Yani çok bir şey olmak zorunda değil. Bu dizinin dili o değil zaten yani.
Evet.
Ve bir başka yönetmen de olan bir arkadaşımla konuşmuştuk dizi hakkında. Çünkü bu arada diziyi izleyip de büyüsüne kapılan insanlar deli gibi birbiriyle konuşmak istiyor bu diziye. Öyle bir durumu var. Alakasız bir şey için beni aradığında yarım saat bu diziyi konuştuk böyle hani konuşmanın dışında. Ve o da şey dedi. Ya o kadar böyle bir şey yok ki. O kadar hani böyle bir anlatıma aç kalmışız ki dizi formatında. Ben dizi bittiği gün, yani 12. bölümü bitirdikten sonra hemen 1. bölümü tekrar açtım ve tekrar izlemeye başladım. Yani hani kopamadım dünyasından ve duygusundan.
Ben de tekrar izleyeceğim de galiba bir zamanı var onun. Hemen evet, tüketmek istemiyorum.
Ben de öyle. Yani kesinlikle bir arkadaşına izletme ya da hani biriyle birlikte tekrar o
ben dünyaya girme. Ben bile bayılırım böyle sevdiğim bir şeyi sevdiğim birine izleteyim.
Evet, ben de çok
o izlerken onun tepkilerini izleyeyim.
Çok güzel. Bir de bu yani kesinlikle mesela bizim birlikte izlememiz bir şans oldu. Şey açısından da yani hani bir şeye şahit oluyorsun gibi anlar var. Mesela o anlarda yalnız olmayı tercih etmezdim ben asla. Uf, gördün mü anları çok var yani.
Ya bir de gerçekten birbirini coşturmak çok keyifli değil mi sahneleri
evet,
izlerken?
Tabii ki. Evet tabii
ya,
ki.
O an birbirimizin yüzüne bile bakmasak, yan yana bile otursak hani biliyorum ki aynı şeyi
evet,
o an düşünüyoruz ve hissediyoruz.
Aynen öyle. Bir de yani sizi duygusal açıdan çok zorlayan anlar var. Sadece hani o romantik ilişki ve böyle yıllara yayılan bir aşk ilişkisi asla izlemiyoruz dizide. Hani mesela o anneler, anne karakterleri, yani hı-hı, ikisinin de işte babasız büyümüş iki karakter olması, baba figürünün hayatlarında olmaması nelere tekabül edebildiği.
Ve erkek çocukta neye tekabül edebildiği, kız çocukta evet, neye tekabül edebildiği. Mesela kızın abisi sanırım sen söylemiştin kitapta daha fazla var diye.
Evet, bir tık daha fazlaydı başlarda özellikle. Dizide
mesela
sonradan
dizide çok yok.
Evet.
Ama mesela görebiliyorsun iki evlatta nasıl farklı etkisi hı-hı, olduğunu baba figürünün olmamasını.
Yani işte orada şey gibi konuları tartışmaya açması da çok ilginç. Mesela Marianne'in annesinin İçinde yaşadığı o öfkeyi tam olarak neden Marianne'e yansıttığını insan ister istemez düşünmeye başlıyor. Neden hı-hı, erkek çocuğuna değil de kız çocuğuna bu öfkeyi yansıtıyor? Hı-hı. Yani neden hayatından kaybolmuş bir erkek, koca, eş ya da sevgili rolünün yerine muhtemelen oğlunu, ondan bir parça olan ve hı-hı, onunla aynı cinsiyete sahip bir adama yüklediğini ve kızın da tamamen kendi kırılganlığı ve kendisini suçladığı şeylerin bir yansıtması olarak kullanıyor düşündürtmesi ve diğer tarafta da Connell'ın annesinin de tam tersi şekilde yani bütün o erkek figürünün yokluğunu kendi oğluna nasıl hissettirmemek için onu evet, bir birey haline getirdiğini gerektiğinde ya çok enteresan kendi duygularıyla cezalandırıyor.
Evet, çok iyi.
Ve kendi duygularıyla cezalandırdığı bir bölüm var mesela dizide. Connell'ın annesinin Connell'ı.
Evet,
hatırlıyor musun?
Evet.
Şey diyor yani Marianne'e böyle davranamazsın. Yani senin tarafında değilim diyor. Çünkü Connell diyor ki ne olur yani benim tarafımda olsan. Hani sen benim annemsin yani benim tarafımda olmalısın diyor. Ve annesi diyor ki hayır ben senin tarafında olmayacağım yani bu hikayede. Ve sen de senin tarafının tutulmayacağı bir pozisyonda olduğunu gör diyor. Yani hani işte anne rolleri.
Bu arabada konuştukları sahne.
Arabada konuştuğu sahne sonra ve devamında da evet şey balo öncesi
evet,
günlerden
evet,
birinde de öyle bir sahne var. Ya o anlamda çok enteresan. Mesela küçük bir kasaba ya da atıyorum daha böyle lise, böyle küçük bir lisede büyümüş çocukların daha sonra üniversite dünyasında yani aslında bir birey kimliği kazandıkları esas alanda yani kimsen artık o sunumundan sonra hayatının geri kalan kısmında buna hazır mısın dendiği anda iki karakterin de bocalaması hı hı, ve ikisinin de yollarını farklı şekilde bulması sırasında birinin yani Connell'ın aslında hayat boyu kendi kasabasından çıkma isteği, hayalleri, bilmem ne, işte hani sonraki hayatını düşlemesi, o düşlerle karşılaştığı anda yaşadığı hayal kırıklığı. Mesela Connell'ın tek sorunu hayatım boyunca oradan çıkmak istedim ve şu anda tek istediğim şey oraya geri dönmek diyor ya. Hı-hı. Yani bu üniversite hayatında olmak istemiyor. Çocuk yani hep küçüklüğünden beri belli ki yazar olmak istemiş ve yazar olmakla ilgili taşıdığı kaygılar yazar olma isteğini yok etmeye başlıyor. Bir yandan içinde en konforlu olduğu alana geri dönmek istiyor. Bir yandan da o alana dair bir figür yok oluyor. Yani şimdi o tam bir spoiler olduğu için onu söyleyemeyeceğim. Ama mesela tüm onun temsil ettiği şey de kendini yok etmek istiyor. Bir başka yakın arkadaşı özelinde bunu görüyoruz. O da inanılmaz başka bir tarafı yani hikayenin. Mesela Connell'ın terapistiyle konuştuğu sahne.
O nasıl bir sahneydi ya?
Ya inanılmaz bir sahne, inanılmaz bir duygu. Yine bir yani bunu yaşamadan nereden bilebilirsin dediğim bir duygu. Bir oyuncuya. Kesinlikle çok başarılılar yani. İkisi de pek çok konuda çok başarılı. Bir de mesela Connell'ın sarhoş olduğu sahneye de inanamadım. Yani o Paul Mescal'ın sarhoş rolü. Benim hayatımda yani net bir biçimde top 5'imde falan yani en iyi sarhoş performanslarında.
Evet.
O kadar gerçek ki o gözleri falan. Ya gerçekten içirdiler çocuğu herhalde. Çok gerçek ve yani dediğim gibi aslında iki insanın romantik yıllara yayılan romantik hikayesinden çok daha fazlası dizi.
Ve çocuğun yazar olma serüvenini yazarlığından hiçbir an görmeyerek
evet.
O buhranı bize anlatabilmiş.
Çocuğun klavye başına oturup da yani bir şey yazdığı bir an galiba görmedik.
Sadece
bir
mail
evet.
Gördük.
Evet. Yani çok çok enteresan. Bir de bazı anlar var. Mesela o kadar günümüz ve hani hep şey diye düşünürüm ben açıkçası. Biraz da yaşlanmaya yüz tutma belirtisi bu bende tabii ki ama. Hani yaş aldıkça hiçbir şey eskisi kadar romantik gelmemeye başlıyor bana. Hani dijital dünya, dijital flörtler. Hani böyle FaceTime'lardan mı yani şimdi flört edeceğiz işte. Hani birbirimizle konuşma yani bir ekran aracılığıyla bana çok şey geliyor. Romantizmden uzak falan. Mesela dizide öyle bir an var ki Skype yaptıkları bir an. Mesela inanılmaz romantik bir an ve çok günümüz, çok sanal. Ama bir anda kalbini böyle paramparça edebilecek güçte evet. De bir an. O anlamda da çok başarılı dizi. Hani hiçbir noktada nostaljik bir his numarası da yapmadan bugünden böyle hissettirebilmesi de bir başka becerisi.
Sen gibi. Mesela romanı okuduğun zaman bu diziye bir kast yapılacağını düşündüğün zaman böyle bir kast mı gelirdi aklına?
Yani çok zor bir kast romanı okuduğumda. Ben yani o zaman dizi yoktu ortada. Hani görmemiştim hiç dizi için seçilmiş karakterleri. Çok zor bir kast çünkü bir yandan fiziksel olarak hani bir çekicilikleri olan karakterler aslında romanda da. Mesela çocuk yani işte sporcu mu? Sporcu yani herhalde böyle hani şey bıngıl bıngıl bir sporcu görmedim ben hiç o kadar aktif. Az çok kafanda hani nasıl bir beden falan görüyorsun. Hatta ben en çok erkek kastıyla ilgili kafam şey anlamında kurcalanmıştı. Mesela bu kadar hem işte edebiyat bilmem ne hani sosyal daha doğrusu sanatsal yanı güçlü bir çocuk hem de sporcu. Evet yani aklıma böyle Boran Kuzur şey yapıyor. Arkadaşına kayırma yapıyor. En iyi bildiğim şeyi yapıyorum diye. Yani şey gibi bir kast düşündüm tabii ki ben de. Hani bir yandan tuhaf bir biçimde farklı görünebilecek. Ama bir yandan da çok hani fit ve böyle herhangi bir kızı ya da erkeği hani cezbedebilecek bir tip olması gerekiyor gibi düşündüm. Ama kız kastı hakkında gerçekten aklımda hiçbir fikir yoktu. Çünkü her sayfada başka birini düşündüm. Mesela şeyi hatırlıyorum. Anne Hathaway ya da Michelle Williams falan düşündüğüm bölümler olmuştu. Hı-hı. Mesela ikisini de fazla güzel bulmuştum Marianne için. Çünkü böyle garip bir biçimde hani ilk bakışta dünya güzeli diyebileceğin bir kız olması gerekiyor. Tuhaf bir biçimde birebir kast bulmuşlar.
Gerçekten çok iyi bir kast.
Yani mesela kanal için seçmiş olan Paul Mescal'ın tuhaflığı. Mesela kesinlikle çok yakışıklı bir çocuk diyemezsin. Ama böyle bir charm'ı var. Ama o charm'ı tam olarak neyden aldığını yani bir anda söyleyemiyorsun falan çok ilginç.
Evet. Aslında bir arada varken çok iyi görünen bir kast.
Evet. Çok tuhaf. Ve yanılmıyorsam 10. mu 11. bölümde mi ne bir böyle ikisinin kafede oturup konuştukları bir sahne var. Kızın özellikle en fiziksel olarak ve ruhsal olarak kırılgan olduğu bir sahne. Ve ikisi arasındaki belki de en dürüst konuşma. Yani o ana kadar ki. Çünkü ilk kez mesela kızın işte bazı fiziksel ilgilerini de deşifre ettiği ve çocuğu da bunlarla rahatsız etmeye başlamaya okey olduğu sahne.
Evet.
Ve çocuğun da onların rahatsızlığını bir yandan arkadaşı gibi gizlemiyor ve ona o kadar açık gibi davrandı. Bir yandan da ölümüne rahatsız olduğu bir sahne. Ne?
Bir aradalarken.
Ha bir aradalarken. Mesela, evet orada da mesela kafamın içinde bin tane soru geziyordu. Mesela bunlar çok yakın iki arkadaş mı oldu artık? Çünkü aralarındaki cinsel kimya bir tek ben hissediyor olamam. Hani bunu oynarken nasıl bu sınırı çizdiler? Ve yani hala hissediyorum yani hemen bu konuşmayı kesime gidin bir yerde hani sevişmeye başlayın gibi bir his duyuyorum. Bir yandan bir araya lütfen gelmeyin bir daha hayatınızın sonuna kadar demek istiyorum falan. Çok karmaşık ve çok tuhaf aralarında kurulmuş olan kimya. Ve gerçekten bir arada çok iyi görünüyorlar.
Çok iyiler. Seyretmenizi tavsiye ediyoruz.
Yani artık bir herhalde önce anlamışsınızdır.
Ve sevdiklerinizle eğer bu mesafeli günlerde yan yana olduğunuz sevdikleriniz varsa onlarla izlemeyi tercih edin.
Yani yoksa da açın Zoom'dan FaceTime'dan izleyin.
Ya da izleyip üzerine bol bol konuşun.
Çok teşekkür ederim Boran Kuzu.
Ben teşekkür ederim.
Bugün Bo ile birlikte dizi komasında harika bir dizi olduğunu düşündüğümüz Normal People konuştuk. Önümüzdeki bölümlerde yeniden görüşmek üzere.